Ayrım 2, sayfa 13, 1. bölüm, 1. Papaz Mallory, kangın, dipnot, tuğla ve pişmiş topraktan yapılan 2 metre uzunluğunda altında ısınmak için bir ocak bulunan geleneksel Çin yatağı. Üstünde sessizce uzanırken Meryem Ana'nın pembe memelerine ve kucağımdaki kıçı çıplak bebek İsa'nın tombik yüzüne vuran parlak kırmızı bir ışık gördüm. Geçen yaz tavandan damlayan sular bu yağlı boya resminin üzerinde kahverengi su lekeleri bıraktığından kutsal bakire ve oğlunun yüzünde boş bir ifade vardı. Gümüş grisi ve ipek inceliğinde bir ağdan sarkan uzun bacaklı bir örümcek hafif bir esintiyle bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Sabah örümcekleri mutluluğa, akşam örümcekleri zenginliğe alamettir demişti. Bir keresinde o solgun yüzlü ama güzel kadın örümceği görünce. Beni nasıl bir mutluluk bekliyor ki? Aklına birden rüyasında gördüğü o göksel memelerle tuhaf kalçalar düşüverdi. Dışarıdan gelen çekçek gıcırtısı, uzaktaki bataklıktan gelen turna sesleri ve süt keçisinin kızgın melemelerine kulak kesildi. Serçiler pencerenin kağıt kaplamasına çarpıp duruyordu. Mutluluk kuşu da denilen saksanlar avlunun dışındaki kavak ağaçlarında cıvıldıyordu. Görünüşe göre bugün gerçekten iyi bir haber alabilirdi. Zihnini toparlayınca kör edici bir haliyle çevrili olan o koca göbekli güzel kadının vahşi bir görünüm aldığını gördü. Kadının dudakları sanki konuşacakmış gibi sabırsızca seyirdi. O 11 aydır hamileydi. Bugün doğurabilirdi. Papaz Mallory ağından sarkan örümcekle saksanların ne anlama geldiğini birden anladı. Doğrulup kanktan aşağı indi. Papaz Mallory elinde topraktan siyah bir kapla kilisenin arkasındaki sokağa çıkınca demirci ustası Shangguan Fulu'nun karısı Shangguan Lü'nün dükkanının önünü süpürdüğünü gördü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Titreyen dudaklarla ''Tanrım, her şeye gücü yeten yüce Tanrım'' diye mırıldandı. Sert parmaklarıyla istavroz çıkartıp yavaşça bir köşeye çekildi. İri yarı ve tombul Shangguan Lü'yü sessizce izlemeye başladı. Shangguan Lü sabah çiğiyle ıslanmış sokağın tozunu sakince süpürdükten sonra paraştaki çöpleri tozdan dikkatli bir şekilde ayırdı. Bu tombul kadının hareketleri hantalca görünmesine rağmen tuhaf bir güç ve dinçlik taşıyordu. O altın rengi darı başaklarından yapılmış süpürge kadının elinde bir oyuncak gibi duruyordu. Tozları sepetin içine boşaltıp koca elleriyle iyice bastırdıktan sonra sepeti alıp doğruldu. Shangguan Lü toz dolu sepetiyle kendi evinin bulunduğu Hutong'a, dipnot, eski Pekin evlerinin arasındaki sokaklara verilen isim. Hutong, Moğolca hot dog'dan türemiştir. Anlamı ise su kuyusudur. Nerede bir kaynak ya da su kuyusu varsa orada yerleşim vardır anlamına da gelir. Girer girmez arkasında bir gürültü duydu. Ardına dönüp bakınca şehrin en zengin ailesinin oturduğu mutluluk malikanesinin siyah giriş kapısından bir grup kadının koşarak çıktığını gördü. Kadınlar paçavralar içindeydi ve yüzleri kuruma bulanmıştı. Her zaman ipek ve satenler içinde dolaşan ve yüzlerinden pudra ve ruju hiç eksik etmeyen bu kadınlar şimdi niye böyle giyinmişlerdi ki? Herkesin ihtiyar baştan kara diye seslendiği arabacı mutluluk malikanesinin siyah giriş kapısının karşısındaki avludan üzeri yeşil gölgelikle kaplı ve lastik tekerlekli yeni at arabasıyla çıktı. Araba daha durmadan kadınlar çabucak arabaya doluştu. Arabacı giriş kapısının önündeki sabah çiğiyle ıslanmış taş aslan heykellerinin dipnot, önüne konuldukları yapıyı koruduklarına inanılan heykeller. Yanına çömelip sakince piposunu tüttürmeye başladı. Mutluluk malikanesinin kahyası Simating elinde av tüfeğiyle giriş kapısından dışarı fırladı. Hareketleri genç bir adam gibi esnek ve çevikti. Kahyayı gören arabacı aceleyle doğrulup ona baktı. Simating arabacının elindeki pipoyu alıp birkaç kez içine çektikten sonra şafak vakti gül pembesine dönmüş göğe baktı. Ardından esneyerek hareket vaktidir. Moğa Nehri Köprüsü'nde beni bekle. Birazdan gelirim dedi. Arabacı bir elini dizginler, diğerinde kırbacıyla arabayı yola doğru çevirdi. Arabaya tıkışmış kadınlar bir yandan bağırışmaya, bir yandan da sohbet etmeye başladı. Arabacı kırbacı şaklatınca atlar hemen tırsa geçti. Atların boyunlarındaki bakır çıngıraklar çıngırdarken arabanın tekerlekleri hışırdayıp yoldan toz bulutları kaldırdı. Simating sokağın ortasında durup işedi. Çoktan uzaklaşmış olan at arabasına bakıp ardından seslendi. Sonra av tüfeğini kucaklayıp yolun kenarındaki gözetleme kulesine çıktı. Gözetleme kulesi 99 tane ağaç gövdesinin üzerinde yükseliyordu. Kulede üzerinde kırmızı bayrak asılı olan bir platform vardı. Sabah çiğiyle ıslanmış olan bayrak, bu rüzgarsız sabahta başına eğmiş keyifsizce duruyordu. Shangguan Lü, Sima Ting'in gözetleme kulesinden kuzeybatıya doğru baktığını gördü. Sima Ting, uzun boynu ve açılmış ağzıyla su içen bir kazı çağrıştırıyordu. Kürkle kaplanmış gibi duran beyaz bir bulut kümesi Sima Ting'i yutup ardından tükürdü. Kan kırmızısı güneş ışınları Sima Ting'in yüzünü kırmızıya boyadı. Shangguan Lü, Sima Ting'in yüzünün parlak, yağlı, yapışkan ve göz kamaştıran bir şurupta kaplanmış olduğunu düşündü. Av tüfeğini başının üzerine kaldırdığında yüzü bir horozun ibiği gibi kızardı. Shangguan Lü ince metalik bir ses duydu. Bu ses tetiğin kurulma sesiydi. Sima Ting tüfeğin kabzasını omzuna yerleştirip bekledi. Uzun uzun bekledi. Shangguan Lü de bekliyordu. Elindeki ağır mı ağır toz sepeti kollarını uyuşturmaya ve boynu tutulmaya başlamasına rağmen bekledi. Sima Ting tüfeğinin namlusunu indirip somurtan bir erkek çocuğu gibi dudaklarını büzdü. Shangguan Lü, Sima Ting'in tüfeğine küfrettiğini duydu. Seni velet, niye ateş açmıyorsun? Sonra tüfeğini tekrar omzuna aldı, tetiğe bastı. Namdan çıkan ateş topu güneş ışınlarını bastırıp Sima Ting'in kırmızı yüzünü aydınlattı. Keskin silah sesi köydeki sessizliği bozdu. Birden tüm gök sanki bulutların üzerinde bir peri kızı varmış da elindeki rengarenk çiçeklerin taç yapraklarını buluttan aşağı fırlatıyormuş gibi aydınlandı. Shangguan Lü'nün kalbi heyecan atmaya başladı. Demircinin karısı olmasına rağmen çekiç ve örsü eline aldığı zaman kocasından daha iyi demir döver, demir ve ateşi görünce kanı kaynamaya başlardı. Kaynayan kanı damarlarına hücum ederdi. Pazuları at kırbacı gibi düğüm düğüm olur, kara demir kırmızı demiri döverken etrafa kıvılcımlar saçılır, gömleği terden sırtına yapışır, sarkık ve iri memelerin arasında bir vadi oluşur, yerle göğün arasında demir ve kanın o keskin kokusu yerleşirdi. Shangguan Lü, Sima Ting'in platformdan indiğini gördü. Sabahın o nemli havası barut dumanı ve barut kokusuyla doldu. Sima Ting, dar gözetleme kulesinin içinde bir yandan dönerken, bir yandan da Gaomu Kuzey Dağı bucağının bütün köylerine yüksek sesle şöyle bir uyarıda bulundu. Sayın köy halkı, Japon şeytanları geliyor. 2. Shangguan Lü, sepetini üstü açılmış olan Kang'ın üzerine boşalttı. Kang'ın hasırı ve şiltesi yatağın üzerine kıvrılmıştı. Ardından endişeli bir tavırla Kang'ın kenarına tutulmuş olan gelini Shangguan Lu'ya baktı. Elini esniyordu. Tozu iki eliyle düzleştirdikten sonra gelinine kibarca "Artık Kang'a çıkabilirsin" dedi. İri memeli ve geniş kalçalı gelini Shangguan Lu'nun tüm vücudu onun sıcak bakışları altında titredi. Kaynanasının sevecen yüzüne üzgün üzgün bakarken solgun dudakları sanki bir şey söylemek istermiş gibi titriyordu. "Sabahki silah sesini duydun mu? İhtiyar Sima'ya yine bir şeyler oldu galiba" dedi Shangguan Lü yüksek sesle. "Ana" dedi Shangguan Lü. Shangguan Lü ellerindeki tozu silkelerken alçak sesle "Güzel gelinim benim. Bari bu kez sık dişini. Eğer yine kız doğurursan arkanda durmaya yüzüm olmayacak" dedi. Shangguan Lü'nün gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Alt dudağını ısırıp sarkmış göbeğini tüm gücüyle tutarak tozla kaplanmış Kang'ın üzerine çıktı. Bu yoldan daha önce geçtin. Yavaş at arabası yolunu bilir. Artık kendi kendine doğurursun" dedi Shangguan Lü. Ardından Kang'ın üzerine bir topak pamuk ve bir makas koydu. Kaşlarını çatıp sabırsızca "Kayınbabanla Laidi'nin babası batı kalanındaki ağılda bizim eşeği doğurtuyor. Bu ilk seferi olacak. Onlara yardıma gideyim ben" diye devam etti konuşmasına. Shangguan Lü başıyla kaynanasının dediklerini onayladı. Havaya karışan bir silah sesi daha duydu. Köydeki köpekler korkuyla havlamaya başladı. Ardından Sima Ting'in kesik kesik gürleyen sesi duyuldu. "Sevgili köy halkı, canını seven kaçsın, geç kalan hayatından olur." Karnında Sima Ting'e cevap verilmiş gibi atan bir tekme hissetti. İçinde değirmen taşı gibi dönen şiddetli bir ağrı duydu. Vücudundaki tüm gözeneklerden yakıcı ve ekşi balık kokusu taşıyan ter damlaları süzülmeye başladı. Bağırmamak için dişlerini sıkıca birbirine kenetledi. Puslu gözyaşları içinde siyah saçlı kaynanasının odadaki sunağın önünde diz çöküp "Guanyin, ben dipnot, Hindistan'daki Badihasattava parantezinde aydınlanmış varlık, Avalokiteshvara'nın Çince ismi, dünyanın seslerini dinleyen anlamına gelir. Guanyin için 3 tane kırmızı mor sandal ağacı tütsüsünü yaktığını gördü. Tütsü dumanı havaya karışıp tüm odayı doldurdu. Mazlumların ve sıkıntıya düşenlerin yardımına koşan merhametli Guanyin. Koru beni. Merhamet et bana. Bana bir erkek çocuk bağışla. Zhangguan Lu iki elini havaya kaldırdı, ardından buz gibi şişkin karnını tutarak sunağın ortasında duran o gizemli tanrıçanın porselenden yapılmış pürüzsüz yüzüne baktı. Sessizce dua ederken ağlamaya başladı. Islanmış pantolonunu çıkarıp karnını ve memelerini açıkta bırakacak şekilde gömleğini kıvırabildiği kadar yukarı kıvırdı. Kangın kenarına tutunup vücudunu kaynanasının getirdiği tozlara bastırdı. Sancılar içinde kıvranırken dağılmış saçlarını elleriyle düzeltip sırtını Kang'ın hasırıyla şiltesine dayadı. Pencere çerçevesinin cıva gibi parlayan kırık aynası profilini yansıtıyordu. Terden ıslanmış saçlar, uzun çekik ve donuk gözler, köprü kemiği yüksek, solgun bir burun, durmadan seyren dolgun ama çatlak dudaklarla geniş bir ağız. Pencereden süzülen nemli güneş ışınları karnına vuruyordu. Çukurlu beyaz karnı ve karnının üzerinde kıvrılan şişkin mavi damarlar ona çok iğrenç ve korkunç geliyordu. Kendi karnına bakınca karmaşık duygular içinde kalıyordu. Karanlık ve aydınlık. Zihninde Gaomi, Kuzeydoğu bucağının yaz ortasında bazen karanlık bulutlarla kaplanan, bazen de parlak bir maviliğe bürünen göğü gibi sürekli yer değiştiriyordu. Olağanüstü büyüklükte ve şaşırtıcı bir sertlikte olan karnına bakmaya cesaret edemiyordu. Bir keresinde rüyasında soğuk bir demir parçasına hamile kaldığını görmüştü. Bir keresinde de üzeri sihirlerle kaplı iğrenç ve kocaman bir kara kurbağasına hamile kaldığını. Demir parçasının görüntüsüne katlanabiliyordu ama o kara kurbağasının görüntüsü ne zaman aklına düşse tüyleri diken diken oluyordu. Bodhisattva beni esirgesin. Atalarım beni korusun. Tüm tanrılar ve tüm hayaletler beni koruyun, beni bağışlayın. Sağlıklı bir erkek çocuğu doğurayım. Benim kendi kanım, kendi etimden olan canım oğlum. Doğ artık. Göğün babası, yerin anası. Sarı ölümsüzler, iyi yürekli tilki ruhları, bana yardım edin. İşte böyle dualar etti. Dua ederken sanki ciğeri parçalanıyormuş gibi bir sancıyla kıvranıp durdu. İki eliyle sırtını dayadığı şilteye tutunurken vücudundaki her bir kas gerilip seyirmeye başladı. Ağlamaktan şişmiş gözleri kızardı, kızarıklığın içinde fırında eritilen gümüş bir tel gibi hızla kıvrılıp kasılan akkor bir ağ belirdi. Sonunda daha fazla dayanamadı ve ağzından bir uluma koyuverdi. Uluması pencereden dışarı süzüldü. Sokaklarda ve sapa yollarda bir aşağı bir yukarı süzülüp Simating'in haykırışıyla birleşerek bir halata dönüştü. Ardından uzun boylu, iri yapılı, belini bükmüş, koca kızıl kafasını eğmiş, kulaklarında beyaz tüyler olan İsveçli Papaz Malory'nin kulaklarına bir yılan gibi giriverdi. Papaz Malory, Çan Kulesi'nin çürümeye yüz tutmuş ahşap merdivenlerinden yukarıya çıkarken birden ürktü. Kayıp bir kuzu gibi her zaman yaşlı ve ağlamakta olan ve her zaman insanın ruhuna işleyen o koyu mavi gözleri şaşkın bir neşe içinde yuvalarında dans etmeye başladı. Koyu kırmızı tombul parmaklarıyla ıstavros çıkarıp ağır bir gayım ve kuzeydoğu bucağı aksanıyla şöyle mırıldandı. Tanrım, her şeye gücü yeten yüce tanrım. Merdivenleri tırmanmaya devam etti. Tepeye varınca kilisenin paslanmış bronz çanını çalmaya başladı. Çanın ıssız sesi puslu şifanın gül pembeliğinde yankılandı. Çanın ilk çalışı ve köye Japon şeytanlarının girdiğini duyuran bağırışmaların içinde Shangguan Lu'nun bacakları arasında şiddetli bir amniyon sıvısı boşaldı. Önce süt keçisini çağrıştıran bir koku aldı. Ardından bazen güçlü, bazen de hafif bir akasya kokusu alınca birden gözlerinin önünde geçen sene bir akasya ağacının altında papaz maleriyle seviştikleri sahne belirdi. Ama daha bu sahnenin tadını çıkaramadan kaynanası Shangguan Lu kanlı elleri havada koşarak odaya daldı. Shangguan Lu korkuyla kaynanasının ellerinde yanıp sönen yeşil kıvılcımlara baktı. Kaynanasının doğurdun mu diye yüksek sesle bağırdığını duydu. Shangguan Lu utangaç bir tavırla başını iki yana salladı. Kaynanasının başı gün ışığında ışıl ışıl titrerken Shangguan Lu kaynanasının saçlarının birden beyazladığını fark etti şaşırarak. Şimdi doğurursun sanmıştım dedi kaynanası. Kaynanası ellerini uzatıp Shangguan Lu'nun karnına dokundu. Ellerinin eklem yerleri kalın, tırnakları sert, ellerinin üstü bile nasırla kaplanmış gibi sertti. Shangguan Lu korktu. Bu demir döven kadının eşek kanına bulanmış kanlı ellerinden kaçmak istedi ama bunu yapacak gücü yoktu. Kaynanası ellerini kaba bir şekilde karnında gezdirince birden kalbinin duracağını sandı. Bu soğuk hissiyat tüm vücuduna yayılınca içi üşüdü. bir dizi durdurulamayan çığlık attı. Attığı çığlıklar ağrıdan değil, korkudan kaynaklanıyordu. Kaynanası elleriyle karnını yokladı, karnına sıkıca bastırdı. Ardından sanki karpuzun kelik olup olmadığını yoklarmış gibi birkaç kez pat pat diye karnına vurdu. En sonunda sanki kelik bir karpuz satın almış gibi hüzünlü ve kederli bir ifade takındı kaynanasının elleri. Karnından çekilen eller gün ışığı içinde ağır ve halsiz bir şekilde havada asılı kaldılar. Shanguanlu'nun gözünde kaynanası büyük, titrek bir gölgeydi. Ama o iki el öyle gerçek, öyle görkemli ve bir o kadar da korkunçtular ki sanki özellik kazanmış gibi canlarının çektiği her yerde istedikleri her zaman dolanıyorlardı. Birden kaynanasının sanki çok uzak bir diyardan, çok derin bir göletten çamur ve yengeç baloncuğu kokusu taşıyan sesini duydu. Armut olgunlaşınca kendiliğinden yere düşer. Zamanı gelince hiçbir şey durduramaz onu. Biraz daha dayan. Zaza, hu hu. İnsanların seninle alay etmesinden çekinmiyor musun? O kıymetli yedi kızının seninle alay etmesinden korkmuyor musun? O iki elden birinin yeniden yavaşça karnına doğru uzandığını gördü. El irenirmiş gibi onun şişkin karnına vurmaya başladı. Keçi derisinden yapılmış ıslak bir davul çalar gibi tok sesler çıkararak vurdu vurdu Shanguanlu'nun karnına. Şimdinin kızları da amma nazlı. Ben senin kocanı doğururken bir yandan da ayakkabı tabanı dikiyordum. O el sonunda vurmayı bıraktı. Geri çekilerek gölgenin içine gizlendi. Gölgenin içindeyken vahşi bir hayvanın pençesini andırıyordu. Kaynanasının sesi karanlığın içinde yeniden parlamaya başlayınca o akasya ağacı kokusu birden kesildi. Karnına bak hele. Amma da şişti. Üzerinde tuhaf işaretler de var. Sanki oğlan olacak. Bu senin kısmetindir. Benim ve Shanguan ailesinin de kısmetidir. Bodhisattva, Bodhisattva'nın tezahürüdür. Tanrı seni esirgesin. Eğer bir oğlan doğurmazsan yaşadığın sürece bir köleden farkın olmaz. Ama bir oğlun olursa evin hanımı olursun. Dediklerime inanıyor musun? İnanıp inanmamak sana kalmış. Aslında sen... Ana, inanıyorum, sana inanıyorum, dedi Shanguanlu. Saygıyla, gözü duvardaki koyu lekelere takılınca içine sonsuz bir hüzün ve keder çöktü. 3 yıl önceydi. 7. kızı Shanguan Kui diye doğurduktan sonra kocası Shanguan Shuxi çok öfkelenip bir çamaşır tokacıyla başına vurmuştu. Kafası yaralanınca sıçrayan kan duvarda işte bu koyu izi bırakmıştı. Kaynanası onun yanına bir sepet koyup sepeti baş aşağı çevirdi. Kaynanasının sesi karanlıkta parlayan alevler gibi etrafa güzel ışıklar yayarak şöyle dedi. Benim ardımdan tekrar et. Karnındaki çocuk soylu bir ailenin oğludur. Tekrar et hemen. Sepetin içi kabuklu fıstık doluydu. Kaynanasının yüzü kibarlaştı, sesi ciddileşti. Kadının bir yarısı tanrılaştı, diğer yarısı sevecen bir anneye dönüştü. Derinden etkilenen Shanguanlu birden ağlayarak kaynanasının dediğini tekrar etmeye başladı. Karnımdaki çocuk soylu bir ailenin oğludur. Karnımdaki çocuk bir prens, benim oğlum. Kaynanası Shanguanlu'nun eline birkaç tane fıstık koyup ondan şunu tekrar etmesini istedi. Fıstık, fıstık, fıstık, oğlan ve kız, yin ve yangın dengesi. Shanguanlu fıstıkları elinde minnetle sıkıp kaynanasının öğrettiği mantrayı tekrar etmeye başladı. Fıstık, fıstık, fıstık, oğlan ve kız, yin ve yangın dengesi. Shanguanlu eğilip yaşlı gözlerle, Bodhisattva, koru onu. Göğün tanrısı esirgesin bizi. Çifte mutluluk Shanguan ailesinin kapısında. Laidin'in anası sen burada uzanıp baktın gelene kadar fıstık soy. Bizim evin eşeği doğurdu doğuracak. Bu ilk seferi seninle kalamam dedi. Shanguanlu duygusal bir tavırla ana gidin siz. Göğün tanrısı bizim evin eşeğini koru. İlk doğumunu kazasız belasız atlatsın dedi. Shanguanlu hiç çekip sendeleyerek odadan dışarı çıktı. 3. Batı kanadındaki ağılın içinde bulunan değirmen taşının üzerinde kirli bir gaz yağı lambası yanıyordu. Lambanın loş ışığı endişeyle titreşirken keskin alevden kara dumanlar yükseliyordu. Yanan soya yağıyla eşeğin dışkı ve idrar kokusu birbirine karıştı. Ağılın içi çok pis kokuyordu. Eşek değirmen taşıyla göz taşından yapılma yalağın arasında uzanıyordu. Shanguanlu ağıla girdiğinde tek görebildiği şey lambasının titrek ışığıydı. Karanlığın içinde Shanguan Fulu'nun endişeli sesi yayıldı. Anası ne doğurdu? Shanguanlu başını kocasının sesinin geldiği yöne çevirip dudaklarını büzdü. Cevap vermedi. Yerde uzanan eşeğin ve diz çökmüş bir halde eşeğin karnına masaj yapan Shangguan Shuxi'nin yanında geçip pencereye doğru yürüdü. Öfkeyle pencerenin siyah kaplama kağıdını yırttı. Altın sarısı güneş ışınları birden duvarları aydınlattı. Shangguan Lü ardına dönüp değirmen taşının yanına gitti. Üfleyerek lambanın alevini söndürdü. Hör yağının kokusu hızla yayılıp ağılın içindeki kötü kokuları bastırdı. Shangguan Shuxi küçük, parlak ve kara yüzünden pırıl pırıl bir güneş ışığı parlıyordu. İki küçük kara gözü yanan kömür parçaları gibi parladı. Çekinerek annesine baktı, ürkek bir sesle. Ana, biz de kaçalım. Mutluluk malikanesindeki herkes gitti. Japonlar geldi gelecek, dedi. Shangguan Lü, senden adam olmaz der gibi bir bakışla. Dipnot. Yazar burada demirin çeliğe dönüşmemesinden duyulan pişmanlık ve nefret anlamına gelen bir deyim kullanır. Shangguan Lü sürekli kızı olan oğlunu suçluyor. Oğluna bakınca Shangguan Shuxi bakışlarını anasından kaçırıp her yerinden ter damlayan küçük yüzünü aşağı düşürdü. Japonların geleceğini sana kim söyledi diye oğluna acımasızca sordu Shangguan Lü. Mutluluk malikanesinin kahyası sabahtan beri ateş edip insanları uyarıyor diye mırıldandı. Shangguan Shuxi eşek tüyüyle kaplı koluyla yüzündeki terleri silerken annesinin güçlü ve kalın kollarıyla karşılaştırıldığında Shangguan Shuxi'nin kolları cılız ve ince kalıyordu. Hemen bir bebek gibi titreyen dudakları birden durdu. Başını kaldırıp zarif ve küçük kulaklarıyla etrafı dinlerken ''Ana, baba, duyuyor musunuz?'' dedi. Timating'in boğuk sesi tembel tembel ağılın içinde süzüldü. ''Analar, babalar, amcalar, halalar, kardeşlerim, gelinler, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, canını seven kaçsın, kaçın, tehlike geçene kadar güneydoğudaki tarlalarda saklanın, Japonların eli kulağında, haberi güvenilir bir istihbarattan aldım, yalan değil, sevgili köy halkı, bir saniye bile tereddüt etmeyin, koşun, birkaç dökük oda için canınızdan olmayın, dağ sizler yaşarsanız yeşerir, dünya sizler oldukça dönecek, sevgili köy halkı, koşun, hala vakit varken kaçın, geç kalan canından olur. Shangguan Shuxi ayağa fırlayıp korkuyla, ana duydun mu, hadi biz de kaçalım dedi. Kaçmak mı, nereye kaçacağız dedi Shangguan Lü, hoşnutsuz bir tavırla. Mutluluk malikanesindekiler kaçacak elbet, bizim kaçacak neyimiz var. Shangguan ailesi demir dövüp darı biçerek ekmek kazanıyor. İmparatora tahıl vermediğimiz mi var ya da hükümete vergi ödemediğimiz mi? Kim başa geçerse geçsin bizler sonuçta sıradan halk olarak kalacağız. Japonlar da insan değil mi? Kuzey Dev Bucağı'nı ele geçirdiklerinde yine biz köylüler darı ekip kira vereceğiz. Babası bu ailenin reisi sensin. Dediklerim doğru mu değil mi? Shangguan Fulu'nun dudakları iki sıra sağlam ve sarı dişini gösterecek şekilde ayrıldı. Yüzündeki ifadeden güldüğünü mü yoksa ağladığını mı söylemek çok zordu. Shangguan Lü öfkeyle sana bir soru sordum. Ne diye sırıtıyorsun? Seni değirmen taşında öğütsem bile senden bir bok olmaz dedi. Shangguan Fulu yüzünü asıp ben ne bilirim. Kaçalım dersen kaçarız, kalalım dersen kalırız dedi. Shangguan Lü içini çekip işaretler iyiye alametse ne ala. Değilse elimizden bir şey gelmez. Haydi eşeğe masaja devam dedi. Shangguan Shuxi ağzını açıp kapadı. Kuracak cesareti toplayınca yüksek sesle ama yine de korkarak. Shangguan Lü doğurdu mu diye sordu. Erkek adam yaptığı işe bakar. Başka bir şey düşünmez. Sen eşekle ilgilen. Kadın işini bana bırak. Meraklanma sen dedi Shangguan Lü. Ama o benim karım diye mırıldandı Shangguan Shuxi. Onun senin karın olmadığını söyleyen yok diye karşılık verdi annesi. Bence bu sefer bir oğlan doğuracak dedi Shangguan Shuxi. Eşeğin karnına masaj yapmaya devam ederken. Karnı hiç bu kadar şişmemişti. O kadar büyüdü ki korkudan ödüm patlayacak. Seni aciz şey dedi Shangguan Lü ümitsizlikte. Bodhisattva koru bizi. Shangguan Shuxi bir şeyler daha söylemek istiyordu ama annesinin üzgün bakışları dudaklarını mühürledi. Siz ikiniz burada kalıp işe devam edin. Ben sokağa çıkıp neler olup bittiğine bakayım dedi Shangguan Fulu. Shangguan Lü çabuk buraya gel. Nereye gittiğini sanıyorsun deyip kocasını omzundan yakalayıp eşeğin yanına sürükledi. Ardından öfkeli bir sesle sokakta ne varmış ki gidip bakacaksın. Eşeğin karnına masaj yapmaya devam edin de bir an önce doğursun. Ah merhametli Bodhisattva, ah göğün tanrısı. Ah merhametli Bodhisattva, ah göğün tanrısı. Shangguan ailesinin ataları demir yiyip çelik çiğneyen kılıplı adamlardı. Nasıl oldu da ben bu iki işe yaramaz korkak toruna kaldım diye söylendi. Şanguan Fulu eşeğin yanına diz çöküp oğlu gibi narin ve küçük elleriyle eşeğin kısılan karnına masaj yapmaya başladı. Eşek oğluyla ikisinin arasında uzanıyordu. Baba oğul birbirine baktı. İkisinin de dudakları dişlerini gösterecek şekilde aralanmıştı. Birbirine ağabeyi kardeş gibi benzeyen bu iki adam uyumlu bir şekilde masaj yapıyordu. Baba bastırınca oğul çekiliyor, oğul bastırınca baba çekiliyordu. Tahtaverliğe binmiş iki çocuk gibi birbiri ardına masaja devam ettiler. Baba oğul otura kalka eşeğin karnına beceriksizce masaj yapıyordu. İkisinin de hali yoktu. Tüy kadar hafif, pamuk gibi yumuşak, aceleci ve kendini işe vermeyen, biraz da malzemeden çalan ellerle masaj yapıyorlardı. Arkalarında dikilen Şanguan Lü esefle başını iki yana salladı. Kerpetini andıran koca eliyle kocasını ensesinden tutup ayağa kaldırarak şöyle kükredi. Çekil, çekil önümden. Ardından kocasını şöyle hafifçe bir itince sözde demirci ustası Şanguan Fulu sendeleyerek kendini duvarın köşesindeki saman balyasının üzerinde buldu. Kalk, kalk deyip oğlunu bileğinden tutup kaldırdı. Ayağımın altında dolanma. Yersin içersin ama şu işin ucundan tut dendiğinde bir işe yaramazsın. Ah göklerin tanrısı, benim şu çileli yaşamım bunu hak edecek ne yaptım? Şanguan Şüksi genel aptan yararlanır gibi koşarak duvarın bir köşesindeki babasının yanına gitti. Baba oğlun kara gözleri yuvalarında fırfır dönüyordu. Yüzlerinde kurnazlıkla aptallık karışımı bir ifade vardı. Bu sırada Sima Ting'in sesi ağıldaki sessizliği bozdu. Sima Ting'i duyan baba oğlun vücutları titredi. Bağırsak ve mesaneleri sanki kendilerine ihanet edecekmiş gibi kıvranmaya başladı. Şanguan Lü yerdeki pisliği aldırmadan eşeğin önünde diz çöktü. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Kollarını sıyırıp ellerini ovuşturdu. Ellerini ovuştururken çıkan kaba ses kulak tırmalıyordu. Sanki iki el değil de iki ayak tabanı sürtülüyordu birbirine. Yanağını eşeğin karnına yapıştırdı. Gözlerini kısıp eşeğin karnını iyice dinledi. Ardından eşeğin yüzünü okşayarak içten bir sesle ''Kara kaçanım, ah canım eşekciğim, ıkın da bitsin artık, biz kadınlar bu lanetten kurtulamayız.'' dedi. Ardından eşeğe biner gibi bacaklarını açıp hayvanın boynunun üzerinde eğildi. İki elini sanki bir şey rendeliyormuş gibi tüm gücüyle eşeğin karnı üzerinde bir aşağı bir yukarı oynatmaya başladı. Eşek anırdı, kıvrılmış bacakları iyice gerildi. Toynakları görünmez bir davulu çalıyormuş gibi titreyip dururken ağılın içinde aksak bir ritim yankılandı. Eşek boynunu yukarı kaldırdı. Boynu bir süre havada asılı kaldı. Ardından başını tüm ağırlığıyla yere savurunca ağılda ıslak, yapışkan ve tok bir ses yankılandı. Eşekciğim, biraz daha dayan. Kim istedi kadın olmayı ki? Sık dişini biraz, ıkın. Daha güçlü it eşekciğim, diye fısıldadı. Şanguan Lü ardından ellerini göğsünde birleştirip biraz güç topladı. Derin bir nefes alıp ellerini eşeğin karnında yavaş yavaş ve iyice bastırarak öne doğru itti. Eşek mücadele ederken burun deliklerinden sarı bir sıvı boşaldı. Başını durmadan sağa sola sallıyordu. Eşeğin arkasından amniyon sıvısıyla ıslak ve yapışkan dışkı parçaları boşaldı. Baba oğul Şanguanlar korkuyla gözlerini yumdular. Sevgili köy halkı, Japon şeytanlarının süvarileri çoktan ilçe merkezinden yola çıktı. Bunu kendi gözleriyle görenlerin ağzından dinledim. Yalan değil. Kaçın, geç olmadan canınızı kurtarın. Sima Ting'in sadık haykırışları bu kez olağanüstü bir açıklıkla kulaklarına geliverdi. Baba oğlu Şanguanlar gözlerini açınca Şanguan Lü'nün eşeğin başının yanında oturmuş olduğunu gördüler. Şanguan Lü nefes nefese bir halde başını aşağı eğdi. Terden sırılsıklam olmuş beyaz gömleğinden sert kürek kemikleri görülüyordu. Eşeğin rahim kanalından çırpı gibi bir sıpa bacağı çıktığında eşeğin arka bacakları arasında koyu kırmızı bir kan gölü oluştu. Bu çırpı bacak hiç gerçekçi görünmüyordu. Sanki birisi eşek şakası yapmak için onu kasten oraya tıkıştırmış gibi duruyordu. Şanguan Lü hararetle seyiren yanağını bir kez daha eşeğin karnına yapıştırıp uzun uzun eşeğin karnını dinledi. Annesinin yüzü Şanguan Şuxi'ye olgunlaşmış bir kayısıyı çağrıştırdı. Sakin bir altın sarısı rengindeydi. Sima Ting'in yorulmak nedir bilmeyen kükreyişleri havada bir o yana bir bu yana süzülüp duruyordu. Kokuşmuş bir etin peşine düşmüş bir sinek gibi önce duvarlara ardından eşeğin kıçına yapıştı. Şanguan Shuxi'nin kalbi sanki büyük bir felakete sezinlenmiş gibi hızla çarpmaya ve tüm vücudu titremeye başladı. Ağıldan çıkmak istiyor ama kendinde bunu yapacak cesareti bulamıyordu. Puslu bir hissiyat içinde eğer dışarı çıkarsa kesinlikle o kısa boylu, kısa bacaklı, sarımsak burunlu, çan gibi pörtekli gözleri olan insan kalbi ve ciğeri yiyen, kurbanlarının kanını içen cüce Japon şeytanlarının eline düşeceğinden korkuyordu. Onu öldürüp kemiklerinin son parçasına kadar yiyeceklerdi. Şimdi Hutong'a çoktan girmiş ve dizginlerini koparmış azgın bir at sürüsü gibi burunlarından sulayıp çifteler savurarak kadın ve çocukları kovalıyor olmalıydılar. Shangguan Shuxi'nin bakışları güven ve avuntu bulmak için ana babasını aradı. Sözde demirci ustası olan Shangguan Fulu'nun yüzünün toprak sarısına döndüğünü gördü. Babası ellerini dizlerine dolamış bir halde duvarın köşesindeki saman balyasının üzerinde bir ileri bir geri sallanarak oturuyordu. Sallanırken sırtı ve başı duvara çarpıp duruyordu. Nedendir bilinmez, birden Shangguan Shuxi'nin burnunun deliği sızladı. Ardından iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Shangguan Lü öksürerek yavaş yavaş başını kaldırdı. Eşeğin yüzüne okşarken iç çekerek, ''Ah eşekçiğim ah, ne yaptın böyle? Neden önce bacağını ittin? Kafan mı karıştı? Çocuk doğururken önce başı gelmedi.'' dedi. Eşeğin feri sönmüş gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Elleriyle eşeğin gözyaşlarını sildi. Ardından kendi burnunu sümkürdü, sonra ardına dönüp oğluna, ''Gidip üçüncü fan amcanı çağır. İki kişi içki ve bir domuz kafası almayız diyordum. Ama neyse, harcanacağı varsa harcansın, git de çağır.'' dedi. Shangguan Shuxi duvarın dibine çekilip gözlerini korkuyla Hutong'un giriş kapısına çevirdi. Dudakları aralandı. ''Ja ja, Japonlar, ço ço çoktan, hu hu hu, Hutong'a gigi girmiş titi titir.'' diye kekeledi. Shangguan Lü öfkeyle ayağa kalkıp hızla kapıya yöneldi. Kapıyı ardına kadar açtı. Kapı açılınca lodos erken yazın olgunlaşmış buğdaylarının keskin kokusunu içeri taşıdı. Hutong çok sakin görünüyordu. Dışarıda kimse yoktu. Sadece bir küme gerçek dışı gibi görünen siyah kelebek kağıt gibi havada süzülüyordu. Bu kelebek kümesi Shangguan Shuxi'nin zihninde insanın başını döndüren ve gözlerinin önünde yıldızlar uçuran uğursuz ve kara bir kehanet gibi dönendi. Ayrım sonu sayfa 30.